Ayrım 5.
Türkiye'de artık böyle bir kurum var. İlk adımlarını atıyor. Bana öyle geliyor ki bu kurumun bu konuyla ilgilenen herkes tarafından sonuna kadar desteklenmesi gerekiyor. Ve bu tür kurumların başka üniversitelerde, başka bilim kurumlarında çoğaltılması için çalışmak gerekiyor. Batı'daki feminist kuramlar ve 1980 sonrası Türk feminizmi. Dilek Doltaş. Feminizm hareketleri politik ve kuramsal düzeyde ilk olarak Batı'da ortaya çıktığından, bu yazıda öncelikle Batı'nın feminizmi nasıl tanımladığı, sonra da Batılı feminist sosyal bilimcilerin 1960'lardan itibaren seks ayrımı ve kadının erkek toplumundan dışlanışı ile ilgili ortaya koydukları belli başlı kuramlar tartışılacaktır. Bu kuramların feminist çalışmalara katkıları ve sınırları çok genel çizgilerle anlatılacaktır. Son olarak 1980'den sonra Türkiye'de güç kazanmaya başlayan feminist akımın hangi alanlarda ve nasıl kendini gösterdiğine değinilecek ve Türk eleştirmenlerin feminist bilincin gelişmesi alanında neler yapabilecekleri, Tomris Uyar'ın iki öyküsünün seksist ayrım ve kadın kimliğine açılarından incelenmesiyle örneklenmeye çalışılacaktır. Batı dünyasında feminizm, normun erkek olduğu kabul edilen ataerkil toplumlarca kadının dışlanışını, aşağılanışını, ezilişini, sömürülüşünü ve kendine yabancılaştırılmasını sergileyen, inceleyen, değişim isteyen ya da en azından bu olgulara ilişkin söylemlerin ve tavırların bilincinde olan bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Feminizmin öncülerinden Simone de Beauvoir, 1949'da yayınlanan ve İkinci Seks adını verdiği kitabında, ataerkil toplumlarda kadının nasıl erkeğe göre, yani norm olarak kabul edilen, geçerli sayılan cinse göre, başka, eksik, edilgen, güçsüz, duygusal ve yeteneksiz diye tanımlandığını anlatır. Gerek bireyler arasındaki ilişkiler, gerekse toplumların çeşitli kurumlarındaki iş ve özel ilişkiler, kadınlarla ilgili gelenekleşmiş bu önyargılarca düzenlendiğinden, Simone de Beauvoir'a göre, en bağımsız kadın bile bu çarpık görüşlerin etkisinde kalır. Bilincinde olarak veya olmayarak kendini korkunç bir kısır döngünün içinde bulur. İkinci sekste insan kadın doğmaz, kadın olur denirken cinsiyet kavramının aslında biyolojik değil, toplumsal olduğu vurgulanmış olur. 1960'ların sonlarına doğru Batı toplumlarında görülen feminist hareketler genellikle Simone de Beauvoir'ın çizgisinden farklıdır. Bu dönemde feminist hareketlerin içinde yer alan kadınlar çoğunlukla devrimci sol akımın da aktif üyeleridir. Ancak dönemin erkek solcuları toplumsal çatışmaların temelinde ırkçı, etnik ve sınıfsal ayrımların yattığını söylerken ve kadınlara karşı ayrımcılığının Marksist devrimden sonra kendiliğinden ortadan kalkacağını öne sürerken, Shulamith Firestone gibi feminist Marksistler en köklü ve belirgin toplumsal çatışmanın seksizmden kaynaklandığını savunurlar. Firestone'a göre cinsiyet biyolojik farklılığın bir göstergesidir. Ancak erkekler cinsiyetlerin nedeniyle kendilerini kadınlar üzerinde egemen kılamazlar. Başka bir deyişle Firestone'a göre kadınlar erkeklerden farklı ama onlarla eşittirler. Marksist açıdan ise kadınların ezilmesi ve bu olgunun sonuçları İşçilerin ezilmesinden de bundan doğacak sınıfsal çatışmalardan da önemli bir sorundur. 1970'lerin başından itibaren feminist Marksistler ve antropologlar cinsiyet ayrımının değişik toplumlarda değişik biçimlerde ortaya çıktığını, dolayısıyla biyolojik yapıdan kaynaklanan tek tip bir ayrımcılıktan söz edilemeyeceğini örnekler göstererek öne sürmeye çalışırlar. Cinsiyete dayalı ilişkilere çağdaş bir yorum getirenlerin başında Gail Rubin gelir. Rubin 1975'te Kadınların Antropolojisine Doğru başlığıyla yayınlanan kitaptaki Kadının İçindeki Trafik adlı yazısında seks ve cinsiyet konularını birbiriyle ilişkili ancak farklı iki kavram olarak ele alır. İnsanların biyolojik yapılarının onların sekslerini oluşturduğunu söyler. Toplumların bazı düzenlemeleri sonucu ise seks olgusu değişikliklere uğrar. Bu değişiklikler de insanların birbirleriyle olan ilişkilerine, duygularına beklentilerine ve davranış biçimlerine yansıyarak onların cinsiyet kavramını oluşturur. Rabin'e göre kadına ve erkeğe özgü diye ele alınan seksüel gereksinmeler hep bu toplumsal düzenlemelerden etkilendiğinden, içgüdüsel sanılan seksüel istekler ve bunların gideriliş biçimleri gerçekte biyolojik oldukları kadar toplumsal niteliklidir. Dahası Rabin, sekse dayalı iş ayrımının insanların cinsel kişiliğini oluşturduğunu, bunun ise seksler arasındaki benzerliği değil, farklılığı yapay olarak vurguladığını ve kadınla erkeği cinsel açıdan birbirine bağımlı kılarak heteroseksüel ilişkileri garanti altına aldığını öne sürer. Ayrıca ona göre bu sistemde ekonomik ve politik yönden erkek egemen gösterilerek kadını ezmesine imkan verilir. Rabin için seksist ayrımın hem başlangıç noktası hem de garantisi ailedir. Kadın ve erkeğin dünyaya geldiği ve cinsiyetlerinin oluştuğu aile ortamı, ataerkil sistemin egemenliğinde olduğundan, aile her yeni kuşakta yeni yöneten erkekler ve yönetilen kadınlar üretir. Eve, aile içine kapanmaya zorlanan ve orada önemli birçok görevi yüklenmekle sorumlu tutulan kadın, aile içinde ona verilen cinsiyeti benimserken evcilleşir. Ancak bu evcilleşme süreci kadın açısından acı ve aşağılanmalarla doludur. Kadın çeşitli baskılar altında ezilerek sınırlar içinde yaşamayı öğrenir. Rabin, kadını ezen bu ekonomik ve politik sistemin bitmez tükenmez bir monotonlukla sonsuz bir çeşitlilik göstererek kendini ortaya koyduğunu öne sürer. 1974'te yayınlanan Kadın, Kültür ve Toplum başlıklı antropoloji kitabında Michel Rosaldo, Louis Lamper ve kitaba katkıda bulunan diğer antropologlar, Rabin'in sekse dayalı iş ayrımı ve bunun toplumlarda yarattığı cinsel ayrımcılık savını daha da geliştirebilecek bazı çalışmaları anlatır ve sonuçlarını tartışırlar. Bilinen bütün toplumlarda eve yönelik ve ev dışı diye iki ayrı yaşam alanının bulunduğunu, uzun süren çocuk yetiştirme işinin kadına verilmesiyle, kadınların eve yönelik alanlarda çalışmak zorunda kaldıklarını, dolayısıyla güçlerinin geçerli bir politik temelinin bulunmadığını söylerler. Öte yandan da bu antropologlara göre, erkekler politik yapıların oluştuğu ev dışı alanlara çıkma, özgürce hareket edebilme olanağına sahip bulunduklarından, güçlerini kendi oluşturdukları politik ve hukuksal sistemlerle geçerli kılarlar ve sürdürürler. Kadın, Kültür ve Toplum kitabına yazılarıyla katılan antropologlar açısından, sekse dayalı iş ve yaşam alanı ayrımı düzenlemeleri, kadının bütün toplumlarda sömürülmesinin nedenini oluşturur. Benzer görüşlerin günümüze dek birçok feminist antropolog tarafından da dile getirildiğini burada işaret etmek gerekir. 1970'lerin sonlarında seksizmin nedenini sosyal, ekonomik ve politik düzenlemelere bağlayanların yanı sıra konuyu psikanaliz kuramlar çerçevesinde açıklamaya çalışan önemli psikanaliz feministlerin de ortaya çıktığını görüyoruz. Seks ayrımcılığını psikanaliz yöntemlerle incelemeye çalışanların başında Dorothy Dinnerstein, Nancy Chodorow birbirlerinden bağımsız olarak sırasıyla 1977 ve 1978'de yayınladıkları Deniz Kızı ve Kral Minos, Dinnerstein, New York, Harper Row, 1977 ve Anneliğin Üretilmesi, Chodorow, Berkeley, University of California Press, 1978 adlı kitaplarında bilinçaltının aile ilişkilerindeki ve cinsiyetin oluşumundaki rolünü anlatırlar. Cinsel kişiliğin kazanılmasını ve cinsel ilişkilerin kurulup sürdürülmesini, anne-çocuk ilişkileri ve bilinçaltının gelişmesi bağlamında ele alıp incelerler. Her iki çalışmacı da uzun süren bebeklik ve bakım döneminin insanların bilinçaltını çok güçlü bir biçimde etkilediğini söylerler. Dinnerstein konuya tarih ve kültürden bağımsız yaklaşırken, Chodorow kadınların konumunu ve sorunlarını annelerin toplum ve aile içindeki görevleri ve gelenekler bağlamında ele alır. Dinnerstein'a göre yeni doğan bebeğin fiziksel açıdan yetkin duruma gelmesi çok zaman alır. Bu nedenle bebeklik döneminde çeşitli gereksinmelerini karşılama konusunda bütünüyle annesine bağımlıdır. Fiziksel yetersizlik ve bağımlılık ise bebeklerde güçsüzlükle, zayıflıkla ve cezalandırılma endişeleriyle dolu bir dönemin yaşanmasına yol açar. Büyüdükçe de endişeler ve korkular bilinçaltında bu dönemle özdeşleşir.
Dinnerstein'a göre erkekler bilinçaltlarında zayıflıklarıyla özdeşleştirdikleri bedenlerini ve annelerini büyüdükçe tamamen kontrolleri altına almaya çabalarlar. Bu nedenle bedenlerinden büyük ölçüde uzaklaşarak kendi kendilerine yabancılaşırlar. İstedikleri mantıksal düzeni ve tarihi kendileri yaratmaya çalışırlar. Sonuçta erkekler güçsüzlüklerinden ve endişelerinden sorumlu tuttukları, başta anneleri olmak üzere bütün kadınları egemenlikleri altına almak isterler. Dinnerstein, kadın erkek ilişkilerinin sağlıksızlığını ve çarpıklığını erkeklerin bu yaklaşımına bağlar. Nancy Chodorow, seksizm konusunu öncelikle toplum psikolojisi açısından ele alırken, ailelerin çocuk yetiştirme geleneklerinin cinsiyet ayrımına yol açtığını öne sürer. Ona göre, biyolojik yapılarından dolayı kadınların anne olmaları, daha sonra ailenin çocuk bakımı görevini kadına vermesi, kızlarda ve oğlanlarda psikolojik olarak sanki seksler arasında da iş ve kapasite ayrımı varmış gibi bir izlenim yaratılmasına neden olur. Çocuk bakımı sırasında ise anneler kendilerine benzeyen, annelik duyguları gelişmiş kız evlatlar yetiştirirken, erkek çocuklarda bu duygular aile tarafından bastırılır. Ayrıca erkekler cinsel kişiliklerini bulabilmek için kadına özgü diye tanımlanan ve annelerinde gördükleri duygusal ve insan ilişkilerine dayalı davranış biçimlerinden uzaklaşarak seks ayrımını vurgulayan, fiziksel güce ve aksiyona yönelik yaklaşımları benimsemeye çalışırlar. Sonuçta erkek çocuklar büyüme sürecinde aile dışı görev ve sorumluluklar yüklenmeye hazırlanırlar. Ancak toplumların aile dışı yaşama ve çalışmaya verdikleri önem ve ağırlık, aile içi iş ve görevlerden fazla olduğundan, erkeklerin toplumdaki etkinlikleri kadınlardan fazladır. Bu durum kadınların sömürülmesine, aşağılanmasına imkan verir. Özetle Chodorow, toplumlarda görülen seksist tavrın, ön yargıların ve uygulamaların bu şekilde ortaya çıkıp geliştiğini öne sürer. Böylece Dinnerstein konuyu biyolojik bir kaderciliğe oturturken, Chodorow sosyal psikolojiyle açıklamaya çalışır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Kadın erkek ayrımcılığı ve kadınların erkeklerce ezilmesi çoğu toplumda gözlenmekle birlikte ayrımcılığın biçimi ve ağırlık noktaları batı kültürünü paylaşan toplumlarda bile tek düze olmayıp günden güne ve toplumdan topluma değişmektedir. Dolayısıyla seksist ayrımcılığa ışık tuttuğu öne sürülen ve onun nedenlerini tek tip ve bütün toplumları kapsayan formüllerle açıklamaya çalışan kuramlar ne kadar ilginç olurlarsa olsunlar, gerek tarihsel gerçekleri göz ardı ettiklerinden, gerekse toplumlar arası farklılığı ve değişimi göz önüne almadıklarından, bilimsel açıdan geçerlilikleri sınırlı olacaktır. 1980'lerin başında psikanalist Juliet Mitchell, Lacan'ın yorumunu benimseyerek Freud'un cinsel kişiliğin oluşmasıyla ilgili kuramını feminist bir çerçeveye oturtur. Mitchell 1982'de Jacqueline Rose ile birlikte yayınladığı Kadının Seksi adlı kitapta, genellikle fallus merkezli olarak ele alınan Freud'un seksüel kişiliğinin oluşumu kuramının aslında kastrasyon kompleksi üzerine kurulu olduğunu söyler. Ayrıca Mitchell, Freud'un 1919'a kadar sürdürdüğü kabul edilen ilk dönemine ait yazılarında, bir kızı kız, erkeği de erkek yapan olgunun kastrasyon kompleksinden kaynaklandığını söylediğini örneklerle kanıtlamaya çalışır. Kastrasyon, fallus gibi temel terimlerin yorumlarını Mitchell Lacan'dan alır. Freud'a göre kişiliğin oluşmasında en önemli rolü oynayan fallusu, Lacan biyolojik bir olgu olarak değil de, önce bebeğin büyümesi sırasında duyduğu gerçekleşmesi imkansız istek ve bütünlüğe varma arzusunun simgesi gibi yorumlar. Böylece kastrasyon kompleksini, yani anne ile bütünleşme dahil bebeğin tüm isteklerinin yerine getirilememesi korkusunu Lacan, erkek çocukları olduğu kadar kız çocuklara da mal eder. Sonra büyümenin son aşaması olarak gördüğü sembolik döneme girişin yine fallus aracılığıyla gerçekleştiğini öne sürer. Lacan'a göre bu döneme giriş, çocuğun kendi çevresinden başka görerek onunla iletişim kurmak istemesiyle, yani konuşmaya çalışmasıyla mümkün olur. Konuşan çocuk, dış dünyadaki farklı göstergeleri birbirlerinden mümkün kılan, Lacan'ın boş gösterge ya da göstergeler üstü gösterge diye tanımladığı fallustur. Fallus, çocuğun çevresini göstergelere bölerek farklılıkları görmesini ve isimlendirmesini sağlar. Bir başka deyişle, fallus, simgesel olarak bilinç, dil, sosyalleşme anlamına gelir. Böylece Mitchell'ın da benimsediği Lacan'ın Freud yorumunda kadın erkek ayrımı biyolojik yapıya değil, toplumsal, kültürel ve dil olgularına dayandırılmış olur. Mitchell, her bireyin büyüme sırasında ataerkil yüklemelerle dolu bir dili öğrendiğini, ataerkil kuralları özümsediğini ve bu özümsemenin bireylerin psişik yapılarını seksist bir biçimde belirlediğini savunur. Mitchell'a göre aslında Freud da insanların bilinçaltı endişelerini ve psikolojik gelişmelerindeki sorunları biyolojik yapıdan çok ataerkil ilişkilere dayandırmıştır. Bir başka deyişle Freud, psikanaliz kuramda ataerkil ilişkileri savunmamış, yalnızca onların niteliklerini ve varoluş nedenlerini anlatmak istemiştir. Sonuç olarak Juliet Mitchell'ın feminist çalışmalara katkısı Freud'un kuramına getirdiği bu yorumda yatar. Çağdaş Fransız feministleri de Juliet Mitchell gibi bir ölçüde Lacan'ın etkisinde kalmışlardır. Ancak onların Lacan'a yaklaşımı Mitchell'inkinden oldukça farklıdır. Örneğin Fransa'nın en önde gelen psikanaliz feministlerinden Helen Sexus ve Lucy Irigaray, kadınların erkeklerden iki alanda ayrıldıklarını öne sürerler. Biri psikolojik alan, ki bu seksi yani biyolojik özellikleri de kapsar. Diğeri ise başlıca dil, yazın ve felsefeyi kapsayan sembolik alan. Psikolojik alanda isteğin oluşumu, baskı altında tutulma nedenleri ve biçimiyle bunun sonucu erkek ve kadınlarda görülen psikolojik yapı farklılıkları incelenip tartışılabilir. Sembolik alanda ise dil-felsefe bağlantısı ve erkek dilinin nasıl erkek psikolojisini ve felsefesini yansıttığı ele alınıp irdelenebilir. Gerek Helen Sexus, gerekse Lucy Irigaray, kadınların erkeklere göre Ödipal dönemi öncesi içgüdüsel dürtülere daha açık olduklarını söylerler. Çünkü onlara göre bebekliklerinden itibaren bütün ilişkilerin ilkini ve temelini oluşturan anne-çocuk ilişkisinin kadınlarda erkeklerden daha az kopuk, daha az baskılı, daha açık, daha kaygan bir biçimde geliştiği görülür. Böylece kadınlar dış dünyaya bakarken daha az korumacı ve daha çok güvenlidirler. Ayrıca kadınların zevk alma duyuları erkeklerinkinden farklı olarak bedenlerinin hemen her yerine yayıldığından zevk onlar için çok daha çeşitli, karmaşık ve derindir. Bu duyguların ve psikolojinin erkeklerin fallus merkezli içgüdülerden kaçan, tek düze, mantıksal ve faydacı psikolojilerinin ve sınırlı düş güçlerinin ürünü bir dille anlatılması olanaksızdır. Sexus ve Irigaray'a göre yüzyıllardır tek geçerli iletişim yolu ve düşünce biçimi olarak kabul edilen, erkeklerin dilinde ve felsefesinde kadınların duyguları ve beklentileri yanlış aktarılmış, yanlış yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. Erkeklerin fallus merkezli dilleri, us merkezli düşünceleriyle doğrudan bağlantılıdır. Zevk onlarda bir tek organa bağlıdır ve o organın rahatlaması ve o organı kaybetmek endişesi onların duygu ve düşüncelerinin temelini oluşturur. Bu tür düşünce başkalarla değil, benzerlerle ilgilenir. Başkalar benzer yoluyla tanımlandıklarından yine benzerlik değerleri ve ölçüleriyle ele alınırlar. Bu görüşe dayanan felsefe ve yazın tabii ki politik olarak başkanın üstünde egemenlik kurar. Onun gerçek farklılığını görmezlikten gelir ve gördüğü yerlerde başkası olanı aşağılar, ezer. Helen Sexus ve Lucy Irigaray feminizme liberal bir bakış açısıyla yaklaşanlara, yani kadın erkek farklılığını değil de eşitliğini vurgulayanlara karşı çıkarlar. Onlar eşitliğin tanımının erkeğe benzemekten geçtiğini ve erkeklerin değerlerinden, felsefesinden, dilinden uzaklaşmanın zamanının çoktan geldiğini öne sürerler. Onlara göre kadınlar kendi düşüncelerini ve görüşlerini kendi dillerinde yazmalıdırlar. Irigaray ve Sexus, kadın psikolojisi ve söylemi konusunda birçok yeni görüş öne sürerken, maalesef diğer psikanaliz feministlerin yanlışlarını yinelerler. Yani bütün kadınları erkeklerden başka ancak birbirlerine benzer olarak ele alırlar. Değişik kültür, sınıf ve toplumlardaki kadınların yaşam deneyimleri, duyguları, değerleri ve psikolojileri arasındaki farklılıkları görmezlikten gelirler. Gerçekte ise bu farklılıklar bazen aynı toplumdaki kadın erkek farklılığından bile daha belirgin olabilmektedir. Özetleyecek olursak, seks ayrımcılığını ya da kadınların aşağılanmasını, ezilmesini yalnızca biyolojik yapılara bağlamak, onu tarih ve toplumdan bağımsız olarak ele almak bizleri yapay sonuçlara itecektir. Günümüzde cinsiyetin seksten farklı bir olgu olduğu, kız ve erkek çocuklarca büyüme sırasında kazanıldığı, bir başka deyişle toplumca onlara benimsetildiği görüşü sosyologlarca da psikanalistlerce de kabul edilmektedir. Ayrıca her toplumda değişik çocuk yetiştirme yöntemlerinin varlığı ve anne-çocuk ilişkisinin toplumdan topluma, dahası kişiden kişiye değiştiği bilinen bir gerçektir. Bu durumda seksüel farklılığı cinsiyet süzgecinden geçmeden inceleyebilirmişiz gibi tartışmak, hatta bu farklılığı kesin çizgilerle tanımlanabilen ve belirleyici bir veriymiş gibi anlatmak, yorumlamak yanlış olur. Bu nedenlerle de Batı'da öğretilen ve seksist ayrımcılığı açıklamaya çalışan belli başlı psikanaliz kuram ve yöntemlerle sosyolojik kuramların sınırlarının bilincinde olmak zorundayız. Bu kuramlar ayrımcılığın kaynaklarına bir ölçüde ışık tutmakla birlikte onun farklı görüntülerini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Cinsiyeti değişmeyen toplumsal ya da değişmeyen psikolojik nedenlere bağlayan kuramların sınırları 1970'lerin sonlarından itibaren birçok batılı postmodernist düşünür ve araştırmacı tarafından dile getirilmiştir. Jane Flax, Nancy Fraser, Linda Nicholson ve Clifford Geertz bunların başında gelir. Postmodernist düşünce, modernist yaklaşımlardan farklı olarak cinsiyet ve başka özellikleri hiyerarşik bir değerlendirmeye tabi tutmadığı gibi, böylece bu yaklaşımda kadının başkalığı onun aşağılanmasına neden olmaz, yine modernist görüşe karşı çıkarak toplumların ve kişilerin belirleyici bazı değişmez çizgilerle tanımlanabileceğini reddeder. Postmodernizme göre toplumlar da kişiler de sürekli bir devinim içindedirler ve belirleyici her tanımlama ancak yapay, sınırlı ve çarpık olabilir. Bir başka deyişle tanımlamalar gerçekte yalnızca tanımlayanların o sıradaki normlarını yansıtırlar. Batı'nın Rönesans'tan beri benimsediği modernist görüşte ise normu batılı beyaz erkek oluşturmuştur. Postmodernizmin normlara yaklaşımındaki sorgulayıcı, eşitlikçi ve demokratik tutumu günümüz feministlerince de hızla benimsenmektedir. Ayrıca mevcut erkek düzeninin psikanalist, toplumsal, siyasal, dil ve söylem yönlerinden çözümlenmesinde ve eleştirilmesinde de postmodernistler feministlere önemli yöntemler ve terimler kazandırmışlardır. Postmodernizmin feministler açısından kabul edilmesi zor varsayımı ise kimlik kavramının reddidir. Kimliklerini erkeklerden bağımsız olarak yeni yeni tanımlamaya çalışan kadınların daha onu bulmadan sorgulamaları, yok saymaları, neyi yok saydıklarını bile bilmemeleri demek olur. Ancak postmodernizmin öne çıkardığı görüşler, gerçeğin sürekli oluşumu ve farklılığı, usun, köktenciliğin ve evrenselliğin siyasal niteliği, yapaylığı, farklı olanın eşit değere sahip olması, Batı toplumları dışındaki toplumlarda da feminist denilebilecek türden çalışmaların yapılmasına yöntem ve kavram açısından olduğu kadar siyasal açıdan da önemli destek vermektedir.